Herkese merhabalar. Bugün uzun zaman önce görüşmüş olduğumuz Utku Çakır'la tekrardan bir araya gelme fırsatı yakaladık. Kendisi Crytek firmasında proje sorumlusu. Doğru mudur abi?
Yani aslında ürün koordinatörü diye geçiyor da hani o da ne demek acaba? Yani proje yöneticisi diyebilirim.
Proje müdürü. Yani kısacası şu
Müdür yaptınız beni.
yetkili bir abimiz, hatta o kadar yetkili ki Crysis'in içerisinden gelen bir abimiz. Bugün kendisiyle bir challenge videosu çekeceğiz. Kendisine Crysis videoları soracağız. Bakalım hangi soruların cevabını alabileceğiz, ne kadar dayanabilecek. Onu test edeceğiz.
Evet.
Abi öncelikle
Şirketten
kırmayı
kovulma
Abi
challenge'ı.
öncelikle kırmayıp geldiğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Estağfurullah, çok
Yani en
çok
son
keyif aldım. İki defa çekmiştik zaten bölüm. Yani
Evet,
tekrar
en
çağırdınız,
son
ben çok memnun oldum.
2021'de çektik yanlış bakmadıysam. Aradan bayağı vakit
Evet.
geçmiş abi. Niye bu kadar araya uzattık abi?
Abi işler güçler.
Ya abi
Crysis'i falan çıkardık. Benim pozisyon değişti.
müdür olunca bizi tanımamaya mı başladın? Hayırdır?
Müdür değilim ben ya. Müdür deyip durmayayım.
Manager.
Tamam.
Production manager. Lütfen.
Evet abi, dediğim gibi tekrardan hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah.
Hoş
Nasıl
bulduk.
gidiyor Crytek'te işler?
Çok iyi gidiyor. Harika gidiyor. Yani hem biliyorsunuz hani siz çok crisis'cisiniz ama yani bizim esas ekmeğimiz Hunt'tan çıkıyor.
Hunt'tan.
Hunt Show'dan. O da harika gidiyor. İşte ekipte yeni gelişmeler var. Geçen sene yeni bir müdür almıştık başımıza, David Fifield. Harika bir insan. İşte Crysis ekibine de bayağı yenileri geldi. Crysis'in başına Hitman 2 ve 3'ün yapımcısı geldi mesela.
Evet.
Matthias Engström. Yani makine gibi adam gerçekten, kendisi tam bir İskandinav. Harika gidiyor yani iki tarafta. Bakalım hangi sorulara cevap veremeyeceğim şu an. Sizden
Çok.
çıkacak.
Özellikle Hunt tarafını ben çok takip ediyorum. Etkinlikler olsun, böyle DLC'ler olsun. Çok fazla bir gelişme var Hunt'ta ya. Ne kadar vakit bulup da oynayamasak da içimizde bir ukdedir o, bizim vakitsizliğimizden dolayı. Ama Hunt özellikle türünün en iyi örneklerinden biri bence.
Özgün bir yapısı var en başından yani.
Kesinlikle öyle.
Yani kopya
Yani
bir ürün değil.
Battle Royale
%100
değil de
öyle.
böyle daha farklı bir
İşte
yapısı var
yeni
yani.
event yok, hem korku oyunu olup hem de işte hem yarı Battle Royale gibi bir şey ama işte daha ufak takımlarla çarpıştığın, işte silahların o gunplay dediğimiz olayın, hissin çok önemli olduğu gerçekten çok enteresan ve zor ama çok keyifli bir oyun.
Evet, kesinlikle
Zor
öyle.
yani, o
Buna
kadar
katılıyorum.
yani işin. Şimdi Hunt tarafında olduğum için ben daha çok şu an hani sabah akşam Hunt böyle hani şeydir, mesela restorana gidersiniz, bir yemek yersiniz, böyle çok iyi bir yemektir, dersiniz ki lan ne güzel yemekmiş, bir daha yesem. Mesela bir daha gittiğinizde böyle yemeğin yapılışını gösterirler size. Ama hani mutfak aşaması değil, bayağı böyle hani etin kesilme aşaması falan, hani böyle hani ineğin sağılma aşaması, işte büyütülme aşaması falan, böyle resmen yemeyeyim yani. Şu an Hunt da benim için öyle yani, hani gidip de iş çıkışı Hunt oynayamıyorum yani açıkçası.
Hunt demişken o zaman Hunt'tan devam edelim. Bizim en büyük beklentimiz bir önceki sorularımızdan da bir tanesi oydu. Hunt'a bir hikaye modu ya da hikayeli bir Hunt evreninde geçen bir oyun. Hem topluluk bekliyor. Crytek de bunu biliyor. Buna sessiz kalmayacağını ümit ediyoruz uzun yıllardan beri. Bununla alakalı bir gelişme oldu mu abi? Yani en son görüşmemizden sonra.
Not alıyorum cevap veremeyeceğim bir soru diye. Şöyle diyeyim. Hunt'la ilgili, yani Hunt'ın etrafında, Hunt işte fikri mülkünde çalışacak bazı başka projelerimiz var. Planlar her zaman oluyor. Ama hani şu an hani net olarak şu yapılacak, bu yapılacak diyemem ama öyle bir istek olduğunu farkındayız,
Yani
evet.
en azından şu var, hani kulağınızın üzerine yatmıyorsunuz anladığım kadarıyla.
Hayır. Yok, kesinlikle.
O zaman ben devam edeyim. Crysis Trilogy beklenen satış rakamlarını yakaladı mı yani? Ne boyutta oldu? Bu yeni konsollara, yeni platformlara çıkarmıştınız özellikle oyunu geçen konuştuğumuzda. Sizin için yeterli oldu mu bunun satışları veya geri dönüşler nasıl oldu?
Trilogy hedefleri tutturdu mu? Asıl soru o yani abi.
Evet, orası kesin. Satış rakamını veremem. Zaten ben de bilmiyorum açıkçası kaç sattığını tam olarak ama kesinlikle tuttuğunu söyleyebilirim. Özellikle hani her platformda çok iyi sattı. Bir de Switch tarafında çok beğenilmişti oyun. Çünkü hani düşündüğün zaman Switch'te, Nintendo Switch'te kaç tane böyle hardcore FPS var? Pek yok. Onun için hem de oyunun performansı da çok iyiydi bence Switch'te. Ondan dolayı o tarafta hiç beklemediğimiz kadar fazla sattık. Hem işte PC'de de konsolda da oldukça başarılıydı yani.
Şunu sorabilir miyim o zaman? Yurt dışı rakamları mı? Yani satış rakamları mı daha fazlaydı? Yurt dışı rakamlar mı daha fazlaydı?
Ya yurt dışı tabii
Yurt
sonuçta
dışı.
hani
Bu daha güzel.
tabii
Hani
kesinlikle.
bu en azından yani firma için de daha avantajlıymış. Çünkü ciddi anlamda Crytek hem trilojide hem de tekli oyunlarda yerel fiyatlandırma uygulamasına gitti. Ya, tüm oyunların zam yediği anlarda bile hiçbir şekilde zam yapmadı. Aksine bir de indirimini her zaman korudu bir de yani. O yüzden tekrardan teşekkür ederiz. Türk oyuncu dostu olduğu için Crytek'im.
Yani her zaman hani ben hep diyorum hani Crytek bir Türk firması değil sonuçta. Yani firmanın olduğu ana merkez Almanya. Hani çalışanların çoğu Avrupalı ama Türkiye ile başka bir Avrupalı firmanın asla sahip olamayacağı bağımız var. Hem işte yöneticilerimiz işte yerli kardeşler sağ olsun, hem çalışanların nüfusu olsun, hem Türkiye'deki stüdyomuz olsun. Onun için her zaman Türk tarafıyla bağlantıdayız yani her daim.
Bunu her dönemde hissettirdiniz. Çok
teşekkür
sağ olun.
Teşekkür ederiz Bülent. Sağ olun. Sıra.
Soru ve cevaplayamayacağım bir sonraki soruya geçiyorum ben müsaadenle.
Eyvah.
Crytek firması ezelinden beri teknolojiye düşkün bir firma. Yani teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, buna ayak uydurmaya çalışan bir firma. Bildiğim kadarıyla da yeni teknolojileri de yakından takip ediyor. Gerek Crash için olsun, gerek diğer oyunlar için, gerek diğer projeler için olsun. Takip etmiş olduğunuz teknolojiler nelerdir? Ne gibi farklı teknolojiler göreceğiz biz? Ya da bunları oyunlarda görme fırsatı yakalayacak mıyız biz? Bunlar hakkında bir bilgi verebilecek misin abi bize?
Ya şu Crash tarafıyla ilgili bir şey söyleyemem. Yani bunun sebebi de hani zaten geçen sene biz Crysis'i duyurduğumuz zaman Crysis 4'ü işte CEO'muz Avni Bey de demişti yani hani oyun hani işte pre-production yani yapım öncesi aşamada diye. Hani bu demek oluyor ki biraz süre var oyun çıkmasına. Oyun çıkış tarihinden şu an bahsedemeyeceğim için söyleyemiyorum ama hani bu tarz teknolojik şeyler, eklemeler genellikle bu aşamada zaten yapılmıyor. Ama ben hani bildiğim kadarıyla her daim işte hem Nvidia'nın teknolojileri hem AMD'nin teknolojileri, işte Intel'in teknolojileri her daim peşindeyiz ve hani umarız ki böyle Crysis 1'in yarattığı etki gibi etki yaratır teknolojik anlamda. Onu kesinlikle istiyoruz.
Yapmış olduğumuz en sonki podcast'te şunu demiştin abi sen bana. İşte 4000 serisi bekleniyor. Nvidia tarafında 4000 serisi bekleniyor. O çıktıktan sonra bir daha ona optimizasyon sorunu sıkıntısıyla uğraşmayalım diye. Şu an 4000 serisi çıktı, hatta modası bile geçmek üzere. Çünkü Nvidia bir yandan da 5000 serisini duyurdu ve onun geliştirme aşamalarına başladı. Biz 4000 serisiyle Crysis oynayabilecek miyiz? Hani boş ver tabii oyunun ne olduğunu boş ver de hani 4000 serisiyle... Çünkü gaza gelip lan dur 5000 serisi de geliyormuş hani 5000 serisine adapte olalım demeyecek değil mi Crytek?
Yok zaten hani teknolojik şeyler adaptasyonlar hani seriden ziyade daha çok teknolojinin kendisiyle oluyor. İşte ray tracing olsun, işte evet. DLSS olsun, AMD'nin FSR olsun. Hani onun için o serilerin pek bir önemi yok. Gerçi mesela hani şimdi oyun ismi vermeyeyim de başka firmalara smaç basmak gibi olmasın da hani yeni çıkan oyunların birçoğunda 4000 serisi bile dizlerinin üzerine çöküp Allah'a yalvarıyor yani. Hani sonuçta bir teknolojinin çıkması demek o teknoloji ya da o teknoloji destekleyen ürünleri, donanımları tamamıyla destekleyebilen anlamına gelmiyor ama biz her zaman en iyisi için uğraşacağız. Ve inanıyorum ki gerçekten ortaya harika bir iş çıkacak. Ona, gördüğüm kadarıyla şu ana kadar.
Ona biz de inanıyoruz ama bilgisayarlarımız biraz tedirgin bu yüzden.
Evet yani Kenneth Run Crysis bakacağız yani. Evet, İnşallah tamam. Run.
Hazır buradan yürümüşken ben de bir şey sorayım. Crysis 3'te PlayStation 3 ve Xbox 360 portları yüzünden istediğiniz yani şeyi yakalayamamıştınız Crysis 1 gibi. Acaba şimdi
ilk çıktığı zamanı mı diyorsun?
Evet, ilk çıktığı zaman. Geriye dönük portlar yapıldığı için hani Crysis 1 gibi ses getirememişti. Şimdi bu yeni çıkacak Crysis 4'te eskiye dönük portlar olmayacaktır diye düşünüyorum. Yeni nesil konsollara adapte edilip mi çıkacak? Crysis 3'teki gibi o başarısızlık yaşanmayacaktır diye düşünüyorum.
Teknik başarısızlık.
Teknik başarısızlık, öyle söyleyeyim yani.
Ya şimdi tabii Crysis ilk çıktığında ya Crysis 3 çıkmış ama ben burada değildim. Hani o 2013'te çıktı. Hani o konuda bir şey söyleyemem pek fazla. Bence Crysis 3'ün yani sorunlarının listesinin altındadır bence o jenerasyon sıkıntısı. Başka sorunları da vardı benim gözümde. Çok severim oyunu ama yani soruna gelirse yani şu var. Tekrar söylüyorum hani işin teknik kısmı benim olayım değil sonuçta, ben iletişimciyim ama doğal olarak hani bu jenerasyon geçişleri arasında hani mesela şu anki olduğumuz durum biraz daha uzun sürüyor çünkü işte bu Covid'den dolayı işte PlayStation 5'in ve Xbox'ın satışları biraz azdı en başta. Ama mesela bilmiyorum takip ettiniz mi ama Horizon'ın yeni DLC'si çıktı, Horizon Forbidden West'in.
Evet.
Onlar mesela PlayStation 4'ü bıraktılar. Yani DLC sadece PlayStation 5'e çıktı ve bundan dolayı oyuna çok güzel bir bulut teknolojisi, yani normal bildiğimiz bulut hani şey cloud gaming değil, bildiğiniz gerçekten bulut teknolojisi koymuşlar. Böyle içinden falan geçiyorsunuz, gerçek gibi gözüküyor falan. Onun da sebebi de açıkladılar zaten. İşte PlayStation 4'ü geride bıraktığımız için dediler. Evet. Şimdi doğal olarak işte Crysis çıkacağı zaman eğer böyle bir ortam olursa kesinlikle yani önü açık bir şekilde gider.
Az önce abi cümle arasında bir kelime kullandım. Ben iletişim tarafındayım dedin. İletişim demek halkı bilgilendirmek demek. Biz de bir basın mensubu olaraktan en büyük özgürlüğümüz basın özgürlüğü. Ve bilgi eyvallah, edinme olsun. Hakkımız var bizim. Ama güzel girdi.
Özel şirketler için bilgi edinme hakkınız yok bana, söyleyeyim haberiniz olsun.
artık özelimiz kalmadı. Burada abi kardeşiz abi. Crysis'la alakalı 2 yıl önce bir trailer yayınlandı ve tüm oyuncuların gözü o da bu tarafa kaydı. Aradan 2 yıl geçti. Yani bırak trailer'ı, en ufak bir bilgi kırıntısı bile paylaşılmadı. Bu konuda Crytek'i tebrik etmek lazım. Çok inanılmaz kötümlüğünü sürdürüyor. Yani yeni bir trailer, hani çıkış tarihi beklemiyoruz. Çok zor. Belki 2024'ün sonu, belki 2025'in başı benim öngörülerim en azından. Peki yeni bir trailer görme ihtimalimiz var mı?
Yani şimdi her çıkacak oyun için trailer tabii gelir doğal olarak. Ama Crysis 4 özelinde duyurmayı planladığımız, mesela örneğin seçimden önce mesela trailer gelir mi? Gelmez. Gelmez. Onu açık açık konuşayım. Yakın zamanda da geleceğini düşünmüyorum. Kendi gözlerimle görüyorum aktif olarak. Oyun böyle Lego parçaları gibi yapılıyor.
Zaten gözlerinizde ışığı görüyorum.
Ya öyle. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerimde?
O gözlerde ışık var ama bize yansımıyor abi. Şaka bir yana, hakikaten hani trailer çıkar mı çıkmaz mı onu söyle bari zaten.
Dediğim gibi yani bu işler hep reklam planlama işleri bunlar. Hani ben şimdi burada sana trailer'ı şu zamanda söylerim dersen siz bir ihtimalle oyun diyorsun. Çıkış tarihini çözersiniz.
Ya biz çözdük onu zaten. Ya 2024'ün ortalarında veya sonunda oyun
ben
çıkar.
Ben abi 24 sonu 25 başı benim öngörüm o konuda abi.
Ya şöyle şunu söyleyeyim arkadaşlar, şey olmasın. 2023 ile 2030 arasında garanti çıkar. %100 30. Çıkar.
Ne kadar yine abi çok çok net çıkar. Abi bak çok net bilgi veriyorsun, bu başına iş açar abi, gözünü seveyim. Bak yani kurtaramayız seni.
Çıkmazsa yokum ben bir daha.
Şimdi Türkçe dil desteği ve Türkçe dublaj en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bir önceki podcastlerde yine sorduk ama yine üzerinden tekrar etmek babında soralım. Crytek firması dediğimiz gibi Türk oyuncusuna ve Türkiye'ye ciddi anlamda gönül bağı var. Yani büyük bir ihtimal Türkçe dil desteği olacaktır. Hani yani %99 olacaktır. Ama dublaj, işte bu maliyetli bir olay. Dublaj olur mu yeni oyunlarda? Olma ihtimali var mıdır? Hani ki net bilgi yoktur muhakkak ama ihtimaller dahilinde nedir?
Ya olma ihtimali tabii kesinlikle var. Ya büyük ihtimalle olur. Şu an hani olur diyemiyorum. Çünkü hani şu aşamada zaten dublajdır, işte çeviridir yapılmıyor. Hani oyunun aşamasında şey alakası yok. Ya ben de gidip kimseye diyemiyorum kesin yapıyor muyuz abi diye. Hani bana bir net bilgi verin diyebileceğim bir durum yok ama benim anladığım kadarıyla zaten hani Türkiye'de bağlantımızdan dolayı dublaj, yani altyazı kesin olur diye düşünüyorum. Hunt'ta bile var zaten. Dublaj da olur büyük ihtimalle. Hatta büyük ihtimal Türkiye'yi dublaj yapan tek şirket biz olacağız yani herhalde. Sony'de gittiğine göre.
Sony'de gitti. Son zamanlarda oyunların, birçok oyunun, böyle lineer akan oyunların zamanla evrimleştiğini ve açık dünya elementlerine sahip olduğunu görüyoruz. Yani açık dünya olmasa bile, harita tasarımı olarak açık dünya olmasa bile element olarak birkaç açık dünya öğelerini kullanmaya başladı. Çizgisel açık dünya diye bir terim bile çıkmaya başladı. Yarı açık dünya diye terim bile çıkmaya başladı. Crysis 3 bu konuda böyle biraz daha bu açık dünya öğelerini kullanır gibi bir oyundu açıkçası. Hani 1 ve 2. oyuna nazaran biraz daha bu konuda serbestlik tanıyor gibiydi. Crysis 4'te az da olsa kayar mı? Full açık dünya olmaz büyük bir ihtimal. Öyle bir şey beklemiyoruz ama biraz daha keşfe dayalı bir Crysis 4 görme ihtimalimiz var mıdır?
Ya şimdi bu konuda gerçekten bir şey söylemeyeyim diye değil, hani bilmediğimden dolayı bir şey söyleyemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, hani herkesin zaten düşünüp fikir sahibi olabileceği bir konu. Dediğim gibi Crysis'in başında şu an Hitman 2 ve 3'ün yapımcısı var.
Bence
oradan bir
verdi.
Tümden varım, tüme oradan, gelim.
Aynen, çok güzel. Yani çok güzel cevaptı.
Ya bu zamana kadar aldığımız en net cevaptı.
Daha hiç daha zorlamaya gerek yok. Bir sonraki
soruyu. Dediğim gibi hani şu an bir şey bilip de saklıyor değilim. Hani sadece ortadaki durum bu hani.
Bilmediği şeylere daha güzel cevap veriyor. Yalnız bak, bilmediği şeylere daha güzel cevap veriyor abi.
Peki Crysis 4 dışında yeni bir IP'niz var mı? Ya da olur mu öyle bir şey? Var mı böyle söylentiler geliyor?
Ne gibi söylentiler geliyor?
Ya öyle diyorlar yani. Diyenlerin yalancısıyız biz.
Yani şu an üzerinde çalıştığımız bir de Hunt'la Crysis var. Duyurduğumuz.
Duyurduğumuz, tamam.
Ama bu demek değil ki duyurmadığımız IP'ler de olmayabilir, bilmiyorum.
Olabilir de olmayabilir.
Varsa da ben bilmiyorum.
Şunu söyleyeyim.
Ben her şeyi bilmiyorum arkadaşlar. Ben böyle olayın şeyi değilim yani. Şirketin ganyotçisi değilim yani. Herkes bana gelmiyor.
Şirketlerin muhakkak bir yıllık planlamaları vardır. 5 yıllık, 10 yıllık bir hedefleri vardır. Crytek sıçrama yılı olarak kendisine öngördüğü bir tarih var mı? Yani şu tarihte evet Crytek aslında bir sükse yakalayacaktır ve Crysis 1'deki süksesini tekrardan yakalayacaktır diye bir hedef belirlemiş midir kendine?
Yani o konuda hani yönetimsel bir soru aslında bu gerçekten. Bilemiyorum ama hani şunu söyleyeyim, biz hani iyi durumdayız. Hani ne yazık ki Türkiye'deki iletişimimiz biraz zayıf olduğu için belki Türk oyuncular farkında değil ama Crytek şu an çok iyi durumda. Yani biz her gün yeni alımlar yapıyoruz. İşte Hunt'ın performansı çok iyi, Crysis çok iyi performans gösterdi. Crysis 4 yapılıyor. Onun için hani şu an kötü durumdayız da çok büyük sıçrama yapacağız gibi bir durum yok yani zaten. Ama öyle bir algı var sanki.
Öyle bir
Evet.
algı var. Hatta
Değil
bundan
mi?
birkaç yıl öncesine kadar, yani hatta triloji öncesinde Crytek'in ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar çektiğini, burada bunu demem çok doğru olmaz ama devlet tarafından yardım alma noktasına kadar geldiğini bile söyleyenler oldu abi yani. Yani
O zaten
hatta
gerçek değil. Hani devlet yardım kısmı bildiğim kadarıyla ama hani 2012'de falan galiba 2013'te böyle birkaç tane stüdyo kapatılmıştı yurt dışında. İşte İngiltere'deki stüdyo kapatıldı. Şimdi o ekip sonra gitti Dead Island 2 yaptı şimdi yeni çıkan. Hani böyle bir sıkıntılar olmuş anladığım kadarıyla. Benden önceydi o işler ama şu an bir sıkıntımız yok yani. Hiç olmadığımız kadar iyi durumdayız.
Allah daha da iyisin abi.
Sağ ol.
Alımlar devam ediyor dedin. En son bir iş ilanı vermiştin bizim podcast'te. Burada da yine bir iş ilanımız var mıdır? Bizi takip eden arkadaşlar, böyle oyun sektöründe çalışmak isteyenler için Crytek person alımı yapıyor mu şu an için? Açık olarak.
Abi yapıyor. Bizim siteye girerseniz galiba işte crytek.com Taksim Careers diye orada hani baya yaklaşık 50-60 tane açık pozisyon var. İşte hem Crysis için hem Hunt tarafı için hem
Diğer oyunlar için.
destek tarafları için. Ya bir tek Crysis'le Hunt yazıyor orada. Daha çok hani şey üzerine yazılımcılar üzerine ya da sanat tasarımcıları üzerine ama birçok açık alan var.
O zaman bizi ilgilendiren bir soru soralım. Hunt için, özellikle Hunt biliyorsun online bir oyun. Böyle her zaman güncelliğini koruyan, sürekliliği olan bir oyun. Hunt için bir partnerlik arayışınız var mıdır? Böyle yayıncı partnerliği falan, hani başvuru falan nereden yapılıyor, nasıl yapılıyor?
Ya bizim Hunt partnerlik programımız var aslında Night of the Hunter diye. Ama zannedersem Türkiye'den hiç partnerimiz yok. O konu
Olabilir aslında.
komünite.
Yani çok iyi insanlar, çok güzel, kaliteli arkadaşlar var aslında ya.
Ya oraya
Şov
girer ya size
yaparız.
atarım linki ya arkadaşlara bakabilirler Night of the Hunter diye yani belli şeyleri var kriterleri var atıyorum işte
Yani bizim
son
linki
zamanlarda
değil
şu
de,
kadar
bak
Hunt
bize
oynama.
linki değil de bizim linki atsan bence çok daha iyi olur.
Bunlar
Bir
alalım.
elimizden tutsan
Bir
şöyle abi. referansımız ol abi ya.
İyi de siz yapıyor musunuz her ay işte atıyorum 20 saat Hunt yayını 50 saat Hunt
Aa,
yayını.
dediler. Biz
Şov yaparız.
şov yaparız abi.
Önce bir yapın sonra gelin.
Eyvallah, eyvallah
Ama
abi, sağ ol.
Türkiye'de onu şey yapmak istiyoruz. Yani Türkiye'deki alımları da programda çünkü Türk yok bildiğim kadarıyla benim. Onu arttırmak isteriz.
Yok, yayınlarda da yok zaten. Twitch yayınlarına bakıyorum abi. Hunt'la alakalı bir yayın da yok zaten. Olsa
Evet.
muhakkak birkaç yayıncı yapardı abi. Tamam, bizim Crytek'le alakalı soracaklarımız bu kadar. Birinci bölümümüzü bence tamamladık. Var mı senin eklemek istediğin bir şey?
Yok herhangi bir şey yok.
Evet.
Zaten hani sorabileceğimizi sorduk. Yine cevaplarımızı alamadık. Ama
Sıfır
çok
cevap.
güzel bir iki tane yakaladık
Yine
ya.
yakaladık. Yine
Güzel,
yakaladık.
güzel, güzel. Ben bu sefer daha verimli olduğumuza inanıyorum.
Peki senin böyle abi kapatmadan önce hadi bu da benden olsun diyebileceğim bir şey var mı abi?
Kovulmadan nasıl söyleyebilirim onu düşünüyorum.
Var var,
Şunu
gelecek
söyleyebilirim.
çünkü.
Çünkü doğal olarak şimdi her oyun doğal olarak hani yapılma aşamasında sonuçta dışarıya bir şey aktarmıyoruz. Sonuçta bu bir plandır. Hani işte reklam planı vardır, iletişim planı vardır ama sonuçta biz çalışanlar olarak oyunları görüyoruz yani. Şimdi Crysis'te yapılan bir oyun olduğu için aktif olarak development aşamasında olduğu için biz de hani arada bir görebiliyoruz. Şimdi ne gördüğümü söyleyemem ama gördüğüm şeylerin çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Sıfır bilgi vererek.
En
Ama çok
son
hoş şeyler görüyorum ya gerçekten.
gördüğün şeyi bize söylemiştin, hani bizim aramızda kalması şartıyla. Onun haricinde de mi yeni şeyler var abi? Ekstradan.
Tabii yani tabii yani planlar
Harun.
işte hikayeyle ilgili bazı ufak şeyler oyundan işte bazı parçalar görüyoruz. Bunlar tabii çok hani şu anki işte aşama nedir? İşte pre-production işte prodüksiyon öncesi aşama hani. O enteresan şeyler çıkıyor. Güzel şeyler geliyor yani onu söyleyebilirim. Bir çalışan olarak değil ya tamamıyla bir Crysis sevdalısı olarak söylüyorum bunu.
O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Crysis 1'de yakalanan o hani özlemi geri kazanacağız gibime geliyor. Yani.
Hedefimiz o olsun.
Bir benim için
Tabii.
özeldi. 2 ve 3 yani oynadım, sevdim ama bir kadar bende yer etmedi. Demek ki yeni gelecek oyunda bizde bu tadı uyandıracak gibi geliyor
İnşallah.
bana.
Yani sonuçta Crysis 1 herkesin çok özeldi. O özelliği yakalamak isteriz ama Crysis 2 ve 3'ten de almak istediğimiz şeyler vardır herhalde. Onlar da güzel oyunlardı bence yani. Farklı tarzlardı ama biraz daha. Crysis
Yani
2 biraz daha hikayeye odaklandı. Crysis 3 biraz daha açık hani işte dünyaya falan çevrildi falan. Her yerden alınacak bir parçalar vardır yani.
o zaman ok var.
O zaman
Vallahi bilmiyorum ok var.
buradan bunu çıkartıyorum.
tamam, daha fazla yormayalım abi. Çünkü bize ilerleyen dönemlerde de lazım. Küstürmeyelim biz. O zaman ikinci bölüme geçelim. Daha rahat konuşabileceğimiz, daha rahat sohbet edebileceğimiz bölüme. Hazır mıyız abi?
Tamamdır.
Abi ilk sorumuz şu. Yani güncel olarak gidelim. Son zamanlarda çıkan oyunların hemen hemen hepsi ilk gün yamasıyla çıkıyor. Hatta bazıları ilk gün yaması bile kurtarmıyor. O kadar sıkıntılı çıkıyor. Optimizasyon noktasında özellikle tek teknik anlamda çok büyük sıkıntılar var. Port oyunlarında bile loading ekranlarında donmalar gördük. Gölge kaplama hataları gördük. Crysis böyle mi çıkacak? Yok. Crysis'e de bağlamayacağım da.
Ters köşe.
Yani şunu diyorum abi. Neden bu son zamanlarda çıkan oyunların hemen hemen hepsi teknik sorunlu çıkıyor abi?
Kendi bilgilerimle ve hani takip ettiğim kadarıyla söyleyebilirim. Mesela atıyorum Last of Us'ta sorun vardı değil mi geçen çıkan?
Oo, hem de ne sorun?
Kralı PC vardı. Tarafında sorun tabii, vardı.
Port sorunu vardı.
Bu onda. Star Wars'ta sorun yaşanmıştı. Dün çıktı. Bayağı şu an Steam'deki mesela incelemelerin hepsi negatif. Evet. Bayağı 4090 bile 50 FPS'le çalıştırabiliyor.
Ölüyor yani. Ölüyor.
Ya şimdi orada iki şey var. Birkaç bir şey var aslında. Hani sonuçta hiçbir yapımcı hani çalışan atıyorum işte Naughty Dog'da çalışan adamlar bu oyunun böyle çıkmasını istemez zaten. Bu bir. İkincisi bir oyun yapılırken ya da işte bir güncelleme yapılırken her zaman sıfır bug'sız çıkmak diye bir şey yok. Hani sıfır hatasız. Hiçbir oyunda böyle bir şey yok. Asla da olmayacak zaten. Onların hep sıralaması vardır. İşte kritik hatalar, işte orta seviye hatalar, düşük seviye hatalar. Daha çok kritik hatalara yönlenirsin sen. Onları engellemeye çalışırsın. İşte hani oyunu açtım, oyun direkt çöktü mesela. Kritik bir hata. Çözelim bunu. Ama işte oyunun CPU kullanımında sorun var. İşte bazı bilgisayarlarda işte az FPS veriyor. Bu kritik bir hata değil. Ama dersen ki kardeşim o zaman bir sene daha bekleselerdi, adam gibi oyunu optimize etselerdi, sorunsuz bir şekilde PC'ye çıkarsalardı. En mantıklısı o da. Orada da tabii içine birçok bürokrasi giriyor mesela. Hani Last of Us niye o kadar sorunlu çıktı? Oyunda çünkü sorun vardı. Peki niye o zaman çıktı? Çünkü büyük ihtimalle Sony Last of Us dizisinin sonuna çıkarmak istedi. Last of Us dizisi bitti. Tüm dünya Last of Us'ı konuşuyordu. Naughty Dog'dan büyük ihtimalle demişlerdir arkadaşlar hani o sorun var. Çıkar belki işte 2-3 ay ertelememiz lazım. Ha belki de Sony dedi ki hayır kardeşim bizim marketingimize, iletişim planımıza göre şu an çıkması gerekiyor dedi. Şimdi ben bunu bilmiyorum tamamen uyduruyorum ama büyük ihtimalle böyle oluyor bu işler. Yani problemlerin olmasının sebebi her oyunda olan problemler bunlar. Bazılarının işte çözebilecek fırsatı oluyor. Zaten dediğiniz gibi hani oyun öyle bir halde çıkıyor ki diyorlar ki mesela işte 2-3 patch çıkarıp düzelteceğiz oyunu diyorlar ve büyük ihtimal düzeliyor sonra. Şimdi o 2-3 patchlik dönem diyelim ki 2-3 ay. 2-3 ay erteleseydin abi ama erteleyecek zamanımız yoktu. Ya da erteleme izin vermediler gibi şey çıkıyor. Spesifik olarak hani bu son çıkan oyunların işte probleme yaşamasının sebebi açıkçası onu da pek bilmiyorum hani ben. Mesela VRAM hani işte ekran kartının VRAM'inin ilgili problemler falan oluyor işte 8 GB'lık VRAM'le ekran kartları bazı oyunları çalıştırmakta çok zorlanıyor falan. Hani bu işin teknik detaylarını pek bilmiyorum ama en nihayetinde iş optimizasyona geliyor. İşte o oyunun motorunun kullanımına geliyor. İşte Unreal Engine mesela her daim tekleme sorunu vardır o motorda çünkü oyunun işte assetleri işte grafikleri, görselleri, kaplamaları falan hep şey oyunu oynadıkça yüklenir arka planda. Bazı oyunlar mesela oyuna girdiğin zaman o yükleme ekranını yapıyor ya mesela Last of Us'da vardı. Shader Compilation. Oyuna girersin böyle ilk girdiğin zaman yarım saat bir şey yüklenir arka planda. Mesela onu bazı oyunlar yapmıyor. Yapmadığı zaman sen oyunu oynarken arka planda o yüklüyor. Mesela bazısında açıp demiştik ya mesela Callisto Protocol'ün yapımcısı şey demişti ya biz bunu eklemeyi unuttuk demişti mesela. Sonra patch'te eklemişlerdi. Oyun sorunsuz bir şekilde çalışmıştı. Yani bazen hani çok ufak hatalardan oluyor bile. Bazen yeterli zaman olmuyor. Bazen de işte kullanılan teknolojinin işte motorun kendi içindeki her daim yaşadığı sıkıntıların ortaya çıkışı oluyor. Abi genel bir sebebi yok yani.
Şey çok enteresan abi yani Last of Us için mesela hani hiç mi biri kontrol etmedi bu oyunu? Hiç mi teste tabi tutmadı? Çünkü öyle bir çıkış yaptı ki ham haliyle çıkmış gibi duruyordu. Ya da şey aklıma geldi mesela böyle deyince Horizon ilk bilgisayara port edildiğinde inanılmaz kötü bir performansı vardı. Deli gibi drop yiyordu. 3 gün içerisinde oyuna bir güncelleme yaptılar. Güncelleme 2 MB mi 3 MB mi öyle bir güncelleme geldi. Oyunun tüm sorunu çözüldü. Hani o 3 MB'lık bir güncelleme oyun çıkmadan niye yapılmaz abi?
Testerler niye var? Test edip oynayıp bir hatası varsa oyun çıkmadan önce bunların düzeltilmesi yani, için.
Horizon'dan yani? Bir yapımcıyla görüşmek isterim. O 3 MB'lık ne güncellemesini yetiştiremediniz diye ilk gün çıkmadı o mesela.
Last of Us'ta Horizon'da PlayStation oyunları esas olarak. Orada belli bir donanıma oyun yaptığın için işte yani PlayStation 5'in ya da PlayStation 4'ün içindekiler belli. Ona göre çok rahat bir şekilde onu optimize edebiliyorsun oyunu. Fakat oyunu bilgisayara çıkarmak ya da portlamak daha farklı bir şey. Çünkü bu sefer karşında sayısız farklı konfigürasyon oluyor. Adamın elindeki işlemcinin bilmem nesi sen her şeyi test etmen mümkün değil orada. Eminim ki hani Horizon yapımcıları da Last of Us'ta, Callisto Protocol'de, Jarchut hepsi bunun farkındadır. Dediğim gibi. Ama iş şeye kalıyor bir hani kritik bir problem mi değil. Çıkarmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. O zaman çıkaralım soru çözeriz. Ya bu konu oyuncu olarak beni de rahatsız ediyor. Şeyi alacaktım. Star Wars'u alacaktım. Türkiye'de bu arada 1200 lira. Hani.
Şeyi yani yapabilirsin gerçekten. Bu arada.
EA Play Pro'yla. 150 liraya.
Yani 150 liraya. Hani diyelim o yok. Hani 1200 lira. Evet. Ya böyle bir şey varsa o zaman oyuncuların kendi cüzdanlarıyla oy vermesi gerekiyor. O almaman gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani almayıp karşı tarafa mesaj göndereceksin.
Oyuncular arasında şöyle bir şey var zaten artık. Kabul görmüş bir kural var. Hiçbir oyun çıktığı gün oynanmaz.
Yani, oynanır.
Ya
Resident Evil 4
ya
remake.
Abi, ya abi spesifik konuşma. Biz burada
oynanmaz
genel bir...
diyemezsin o zaman.
Lan genel bir kanı ilk çıkan... Ağzına tükürdüm. Benim sinirimi bozuyor ya. Bugün kendisiyle biraz atıştık. Şimdi burada beni bozmaya çalışıyor. Bugün akşam podcast yapacağız. Kayıt yapacağız. Röportajımız var seninle. Engelliyor beni. Düşün öyle sinirlenmiş bana beyefendi. Lan akşam kaydımıza program yapacağım. Adama ulaşamıyorum. Meşgule düşüyor telefonu yani. O zaman şu yapay zekaya geçelim abi. Sen de biraz ilgilisin diye biliyorum. Bu yapay zeka günümüzün trendlerinden bir tanesi.
Eyvahlar olsun.
Oyuna entegre edilebilecek yapay zekalardan bahsediyorum. GTA ile alakalı bir video paylaşmıştık. Orada oyunun içerisinde bir yapay zeka sistemi kurularak oyunun tüm hikayesinin tüm oyuncularda farklı ilerlemesine sebep olacak. Akıllı NPC'ler olacak ve her yaptığın harekete göre farklı tepkiler vereceğini iddia etmiştik biz. Bugün de enteresan bir şekilde bir tane YouTuber Skyrim'de bir mod yapmış ve yapay zeka ile NPC'yi konuşturmuş ve sohbet ettirmiş. Hı. Yani yapay zeka artık yavaş yavaş oyunlara dahil olmaya başladı. Buradaki yapay zekadan kastım şu değil. Hani oyunlarda çatışma esnasında NPC'lerin farklı akıllı tepki vermelerinden bahsetmiyorum. Evet. Şu an konuşmuş olduğumuz ChatGPT yapay zekalarından bahsediyorum. Bunların oyunlarda yarın öbür gün nasıl etkileri olabilir ya da bu yapay zeka oyunlarda neler yapabilir? Bununla alakalı biraz fikirlerini almak isterim abi.
Ya işte yapay zeka karşı çok doluyum ben çünkü gelecek sıkıntı yaşayacağız diye hissediyorum. O tamamıyla yapay zekanın geliştiği bir dönem şeyde iş şeye gelecek işte para sahipleri kapital ürettikleri ürüne işçiye bypass ederek sahip olacaklar. Yani atıyorum bir fabrikan var diyelim yapay zekalar gelişti ki çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Zaten robotik hani fiziksel robotlar da yapılıyor şu an aktif olarak. Bir fabrikan var 500 küçük insan mı çalıştırmak istiyorsun yoksa 8 tane robot çalıştırıp yapay zekalı çok basit işler yapacaklar. Gidip de işte illaki böyle Terminator'daki bir yapay zeka hani dünyayı ele geçiren bir şeye gerek yok. Çok basit işler yapacak. O para sahibi o kapital neden insanlara tercih etsin ki? Peki böyle bir şey olduğu zaman dünyada 100 milyonlarca insan işsiz kalacağı zaman ne olacak abi dünyanın hali? Bence bu sorulara hiç cevap vermiyorlar. Atıyorum Starbucks'a gittiğin zaman karşındaki barista robot ya da yapay zeka. Evet. İllaki böyle robot olması gerekiyor. Yapay zeka. Peki orada çalışan dünyadaki işte 100 bin barista ne yapacak abi? Sen bu insanları eğitebilecek misin? Sen bu yapay zekayı regüle edebilecek misin? Amerika'ya mı güveneceğiz bu regülasyonları ortaya koyması için? Hayır. İnsanlar işsiz kalacak. Şimdi o çok ayrı bir şey de hani. Soruya gelelim yani oyunlarla ilgili. Oyunlarda da aynı şey var. Mesela Skyrim dedin ya. Onu ben de biliyorum işte ses kaydı için işte yapay zeka kullanıldı diye. Okey peki diyelim ki mesela Ubisoft kullanmak istedi bunu. Sistemi yaptı. Çok güzel bir yapay zeka çıkardı. Peki şu an burada bu işten ekmeği çıkaran ses sanatçıları ne yapacak abi?
Maalesef. İşin ne olacak?
Bir sektör yalan oldu.
Ya Utku hocam çok böyle insani düşünüyor. Ya hakikaten bu güzel bir şey. Birçok insanın düşünmediği yerden düşünüyorsun abi de. Ya onu kimsenin düşündüğü yok abi. Yani öyle bir derdi olan da yok zaten.
Rockstar'ın böyle bir girişimde bulunduğuna dair.
Patent
bir
başvurusu
patent
vardı.
Patent başvurusunda bulunmuş 1,5-2 yıl önce. Böyle bir şey olma ihtimali var. Çünkü GTA buna müsait bir. Ama olacak da değil. Bu sadece teorilerde.
Ya şunu demiştik mesela. Oyun içerisinde alakasız bir yerde araba sürerken karşıdan karşıya geçen bir yayayı eziyorsun. Ezdiğin NPC'nin eşi, dostu, akrabası işte bunu gördüğünde oyun içerisinde yıllar sonra intikam almak için senin peşine düşme durumu olabilecek. Yani ana hikayeden ya da yan hikayeden çok farklı olaraktan gelişen bir durum.
Anladım.
Bunu kastediyorduk aslında yapay zekadaki kastım buydu.
Mesela ona benzer şeyler, teknolojiler var ya hani sanki Türkçesini hatırlamıyorum da procedurally generated diyorlar. Hani bir prosedüre bağlı olarak genere edilen hikayeler. Mesela Skyrim'de falan da vardı ya atıyorum işte çok basit hali. Fallout 4'te de vardı işte ne bileyim. Oyun böyle ha bir rastgele görev uyduruyor sana. Mesela işte bir tane kurye geliyor bir şey veriyor. Çok en basit hali bu hani. Onun benzerini işte Rockstar'ın bütçesiyle İşte animasyon katarak işte çok belki ufak sesler satan yapılabilir. Mantıklı olabilir aslında yani. O tarz çok mantıklı.
Biraz daha günümüze gelelim. Son zamanlarda furyası vardı hatırlarsan abi. Online oyun çıkartma, açık dünya oyun çıkartma furyası vardı. Herkes böyle paranın orada olduğunu zannederek oraya bir dalmıştı. Şimdi de EA'in öncülüğünde bir hikayeli oyunlara dönüş dönemi başlıyor gibi bir durum var abi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hikayeli oyunların sayısı artar mı bu son dönemde? Biz oyuncuları neler bekliyor?
Ya kesin artar bence çünkü sanki böyle PUBG'nin çıktığı dönemde hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hani 2017 falan gibiydi. Böyle herkesin aklında şey vardı işte ya işte PUBG'dir, Fortnite'dır işte artık böyle her şey online olsun gibi değil mi? Böyle bir evet. Akım vardı orada.
Çok hani... çabuk geçti o dönem.
Hunt da online ya değil mi öyle?
Ama evet. Hunt'ın şeyi abi çok farklı abi. Hunt çok farklı
bir Hunt oyun. Hunt için dedim ya abi kopya bir oyun değil diye. O her türlü kendini sıyırıyor abi. O sıyırıyor. O online'ın ötesinde bir oyun. Çünkü kendi evreni, kendi dünyası olan bir oyun. Ama dediğin yıllarda birbirinin benzeri Battle Royale oyunlar çıkmaya başlamıştı.
Tabii çok da patladı yani. İşte Battleborn, işte Lawbreakers falan. Kaç tane böyle çıkıp 2 ay sonra kapanan oyun, online oyun vardı. Evet, o dönem çok korkunçtu, doğru söylüyorsunuz. Ya işte, single player oyunlar hiçbir zaman ölmedi bence. Hani sadece büyük firmalar son zamanlarda nihayet anladılar mevzunun nasıl olduğunu. Mesela özellikle işte third person, single player, işte böyle korku oyunu falan son zamanlarda biraz da işte Dead Space falan da çıktı ya. O konuda mesela Capcom'a ben şapka çıkarıyorum yani. Resident Evil 2 remake'ini çıkarıp arka arkaya çatır çatır hani alın size single, alın size korku deyip
bir de böyle bir herkese gaza getirdiler. Bir de remake dememiz lazım orada. Remake gerçekten nasıl yapılması gerektiğini. Ha, sinkiler de iyiydi. Size de bir şey demiyorum da.
Dedim ki remaster remake.
Sinkisi de. Aynen. Diğer rakiplerine baktığımız zaman sorunsuz ve mükemmel bir şey çıkardı.
Aynen.
Yıl 2020, çok özür diliyorum böldüm abi. Yıl 2023 biz oyunların teknik anlamda başarılı çıkmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu çok kötü bir durum abi. Ya bu gerçekten çok kötü bir durum ya. Yani keşke ben şu an işte remake'leri, remaster'ları ya da diğer oyunları içerik olarak daha çok övebilsem. Ama şu an her çıkan oyunu teknik anlamdaki başarısı ya da başarısızlığını konuşur olduk. Yani yarın öbür gün Star Wars'un incelemesini yapacağız abi kanalda. Konuşacağım ilk konu teknik sorunlar. Ya bu kötü bir şey aslında yani. Bunu da bir dert patlaması olarak söyleyeyim dedim yani.
Bu arada ben de bir şey söyleyeyim.
Adam konuşsun. Adam bir şey diyecekti.
Ha, pardon.
Ha, şey diyecektim, hani bu remake'lerin de şey etkisi var tabii. Mesela işte Dead Space remake çıktı. Aslında Electronic Arts'ın bir bakıma deneyiydi hani. Yani acaba oyuncular istiyor mu böyle bir oyun diye. İşte büyük ihtimalle 2'yi 3'ü yaparlar. Belki yeni bir oyun yaparlar. Hani remake'ler o konuda, remaster'lar da aynı şekilde. Hani hem çok inanılmaz bütçelerle yeni bir oyun yapmıyorsun, eski oyunu tekrar canlandırıyorsun. Hem de marketi ve oyunun işte ismini tekrar canlandırıyorsun ve hani bir bakıma böyle market deneyi gibi bir şey oluyor hani.
Evet.
Mesela Dead Space patlasaydı büyük ihtimalle bir daha Dead Space'i görmezdik ama şimdi kesin göreceğiz ikinci oyun, üçüncü oyunu.
Nabız yokladılar. Bakalım ne yaparız, ne ederiz. Tepkiler nasıl, aynen, olacak, ona göre devamı gelir diye düşünüyorum. Bu arada ben sorayım. Oyun oynamaya fırsat bulabiliyor musun? Ne oyun?
Abi ben hepsini oynuyorum ya. Çıkan oyunların çoğunu oynuyorum ben. Online oyun pek sevmiyorum. Zaten içim dışım hant olmuş durumda. Onun için böyle Call of Duty'dir, Fortnite'tır, Valorant'tır giremiyorum. İşte en son Dead Island 2 oynadım. Bakabildiniz mi ona siz?
Ucundan bak.
PC performansı diyorsunuz. Çok iyi. Müthiş çıkmış performans.
Sizden ayrılan, kapatılan, Crytek'ten ayrılan ekip yaptı. Tabii ki iyi olacak.
Aynen. Dem bastır.
Bu kaydın sonunda biz partnerlik mi alacağız? Ne yapacağız acaba? Hayırdır? Bilmediğim bir özel yani, görüşme mi oldu?
Zorluyorum yani. Konuşma bitince
bağlayacağım diyorsun.
Avni abinin numarasını isteyeceğim. Oradan bağlayacağım direkt yani.
İş oraya gidiyor zaten.
Aynen.
Evet. Ya, var mı soru başka?
Başka oyunlar var mı abi? Sadece bir oyun değildir hani.
Abi benim listem var da hani orada
beğendiğin
işte Horizon'a böyle baktım biraz. Horizon çok iyiydi. Dead Space oynadık. Last of Us oynadım. Indie oyunlar var birkaç tane. Dredge diye bir oyun vardı. Tavsiye ederim herkese. Adaka diye bir oyun var. Tavsiye ederim. Onun için yani çıkan oynuyorum ya.
Beğendim mi abi? Oynadın mı?
Kalista. Hangisi?
Kalista Protocol.
Oynadım. 3 defa bitirdim. Bütün achievement'ları almak için canım çıktı. İşte Dead Space'le karşılaştırmaması gerekiyor. Çok farklı oyunlar çünkü yani.
Evet.
Kendi halinde güzel bir oyun.
Bayağı bence oyun oynamaya vakti varmış. Gel bir çoğuş başına mangal yapalım diyor. Vaktim yok diyor ama aynı oyunu 3 kere bitiriyor.
Gece 3'te gece 3'te mangala geliyorum size, tamam.
Gel olur abi, fark eder mi yani? Sana her zaman kapımız açık.
Olur olur, yeriz, sıkıntı yok.
O zaman son soruyla sohbetimizi bitirelim. Çünkü çok da fazla uzatmak istemiyorum. Ki bayağı da uzadığını düşünüyorum. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Türk oyun sektöründe belki 3A göremeyeceğiz ama en azından bir 2A kalitesinde oyun ve o oyunları yapacak kaliteli Türk geliştiricileri görebilecek miyiz? Yeni Crytek'ler ya da Crysis'ler görür müyüz? Burada bu sektörün içerisinde olduğun için, Türkiye'de olduğun için yakinen takip ettiğini düşünüyorum. Bu konuda ne söylemek istersin abi?
Abi zor. Yani Türkiye'de şu an Crytek, bilmeyenler için söylüyorum. Bizim İstanbul stüdyosu oyun yapmıyor zaten. Biz hani aslında işte evden çalışan insanlarız. Almanya'daki ekip için herkes farklı ekiplerde çalışıyor. Bizim İstanbul stüdyosu diye bir şeyimiz yok aslında. Ekibimiz yok. Bir iletişim departmanı. Yani başkası işte tester falan filan. Türkiye'de o tarz biraz yüksek bütçeli oyun yapabilen PC ve konsollar için bir tek Tale Worlds var. İşte Bannerlord'un yapımcısı Mountain Blade'in. Ankara'da. Onun da bütçeleri çok yüksek değil zaten. Hani en azından hani Avrupa'daki AAA oyunlara kıyasla. Şimdi Hitman stüdyosu IO İstanbul'da bir stüdyo açtı. Levent taraflarında. Ama orada hani şey olacak. Destek stüdyosu gibi bir şey olacak. Abi Türkiye'de zor çünkü Türkiye'de AAA oyun hani böyle PC konsol için büyük kaliteli büyük oyun yapabilen yazılımcı işte sanatçılar Türkiye'de kalmıyor ki zaten öyle bir tecrübesi olan insan. Hepsi Avrupa'ya gidiyor. Kapıyorlar hemen. Onun için Türkiye'de öyle bir havuz yok. Yani Türkiye'nin mesela yanlış bilmiyorsam 2022'deki bütün oyun sektörünün geliri havuzu 1.3 milyar dolar civarı falandı. Yani bunun %80'i mobil oyun. Geriye kalanlar 400 milyon dolar civarı, 400-500 milyon civarı bir işte PC ve konsol havuzu var. Bunun çoğu zaten free to play oyunlardaki DLC'ler, işte skin aldım, işte silah aldım falan filan. Fortnite'tır, Valorant'tır, Hunt ya da Hunt Prefer değil de. Geri kalan da zaten işte indirimle oyun alan insanlar. Onun için hani teknik olarak bakınca böyle ya Türkiye'de işte 23 milyon Steam işte kullanıcısı var. Çok büyük bir havuz var. İşte çok büyük bir oyun bilgisi var diye düşünülüyor. Ama aslında AAA tarafında o kadar büyük bir bilgi yok ne yazık ki. Ve yatırım yapabilecek kişi de yok açıkçası buraya. Çünkü yani şu an sıfırdan bir 200 kişilik bir AAA işte büyük bütçeli oyun stüdyosu kurmak demek. Ve diyelim ki işte 5 sene sonra bir oyun çıkaracaksın ki öyle. O tarz bir oyun yapacaksan 4-5 sene. En az 300 milyon dolarlık bir yatırım demek. 3-5 sene için. O parayı kim verecek burada?
O da imkansız gözüküyor.
Mümkün değil, evet. Sen, herkes gidiyor yurt dışına zaten. Ya da mobilde çalışıyorlar.
Ya biz zaten mobil üzerinden ilerliyoruz ya Türkiye olarak.
O kötü bir evet. Şey. Bizim için en azından kötü bir şey.
Yakın gelecekte
yani mobilde dünyada çok iyiyiz.
Yakın gelecekte olmasa da ileride bir ışık görebiliyorum ben yine. 10 yıllık dilim içerisinde bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Yani.
Bana zor geliyor. Peki.
Ben de. Peki. Genelde şey kafası var abi. Vurkaç kafası var abi. Yani bir şey oradan parayı vurayım gideyim. Özgün yapılardan uzak kalmaya çalışıyorlar. Ya da böyle tek seferde para kazanmanın derdine düşüyorlar.
Biraz.
O da onlar da kendilerince haklı aslında baktığın zaman da. Yani Türkiye'de yaşıyorsun. Yani kolay bir soru değil en nihayetinde. Yapacak bir şey yok abi. Herkes kendince haklı bu ülkede abi.
Bir de şu var. Şunu da söyleyeyim. Hani en son Türkiye'de işte hani triple A olmasa bile işte 2A hani böyle işte 50 kişilik ekibimiz olsun işte böyle mobil oyun yapmayalım işte PC ve konsol oyun yapalım diyen bazı ekipleri de görüyorum hani ben işte LinkedIn'den, Twitter'dan falan. Herkes böyle mevzuya en üstten ya da en ortadan girmeye çalışıyor. Sıfır bilgiyle. Abi alttan girin biraz. Ufak bir oyun yapın. Değil mi? Hani bunu işte tecrübe kazanın. Yavaş yavaş büyüyün. Yani hepinizin birden böyle Elden Ring klonu yapmanıza gerek yok. Ya da işte ne bileyim işte harika bir işte müthiş bir grafikli bir platformer oyun yapmanıza gerek yok. Biraz yavaştan girin. Tecrübe kazanın. Yoksa hani çok girip çok patlayan çok var öyle. Ya orada... Ondan sonra birçoğunu görüyorsunuz. Konuşmacı olarak konuşuyor. Sanki çok şey biliyorlarmış gibi.
Maalesef öyle.
Ya orada şöyle bir durum var ama benim kendi düşüncem analizim en azından. Ya bizim ülkemizde her işte olduğu gibi burada da abi herkesin tek atımlı kurşunu var abi. Yani biz buna bir yatırım yapalım. Sonrasında buradan gelen ya da gelmeyen geri dönüşümlere göre biz bu projeyi daha da büyütürüz. Yani bir çocuğu doğuralım sonra büyütelim. Yani ülkemizde gerçekten bunu yapabilmek çok zor abi. Ekonomik olarak çok zor. Yani adamlar da haliyle tek bir kurşunu var ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Hani yatırımı ülkemizde her zaman boş bir iş olarak görüyoruz abi. Yani yatırım bugün sana bir şey kazandırmaz ama yarın onun ekmeğini yersin. Ama bizim ülkemizde yarını görmek çok zor olduğu için herkes tek kurşunu en gelir getirecek şekilde vurmaya çalışıyor. Ama o da maalesef bu da bir gerçek.
Örnek Erzurum.
O şu aynı.
Erzurum oyunu ha evet. O, yani o, bayağı olay çıkmıştı
o zamanında. O tek kurşunundan değil o... Ne konuşturma beni şimdi yani.
O direkt barutu atmış yani.
Tabii o atmış yani. Eyvallah abi, çok sağ ol geldiğin için, çok teşekkür ederiz. Şeref verdin, keyif verdin, çok eğlenceli. Bir öncekine göre daha güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum.
Bir şeyler öğrendik en azından şu an. Yani evet. Boş gitmiyoruz.
Vallahi bir şey söylemedim yani. Tamamıyla
tamam, halka söylemedim. Açık tamam,
bilgileri
tamam,
üzerinize
tamam,
koyduk. Söylemedin, ne
tamam, söylemedin abi, sıkıntı yok.
Bir şey söylemedim. Yani. Senlik bir şey yok. Avni abi bak bir şey söylemedim.
Var mıdır abi eklemek istediğin son bir şey abi?
Yok, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun beni konuk ettiğiniz için.
Oyun çıkınca mı artık ya da bir gelişme olunca mı artık tekrar görüşmek dileğiyle.
En yakın zamanda görüşmek dileğiyle diyelim o zaman.
Aynen, çağırın beni, yapay zeka laf ederim yine ben.
Yapay zekayı bahçede konuşalım abi. Gel.
Aynen, tamam.
Onu bahçede konuşalım. Evet Uğur, tamamdır. Kapat abi. Sen açtın, sen kapat.
O zaman unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir.
Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğaldır.
Bir sonraki videoda görüşünceye kadar.
Oyunla kalın.